Ayrım 68, sayfa 285. Anzavur'un türeyişi. Şimdi yine iç isyanlara dönelim. İlk önce Anzavur isyanları üstünde duralım. Daha Sivas Kongresi günlerinden başlayarak ilk belirtilerini veren Marmara bölgesinde parlayan Anzavur isyanları, o güne kadar görülenlerden başka bir karakter taşıyordu. Bunlar İstanbul'da sarayın ve Ferit Paşa hükümetinin yabancılarla da işbirliği yaparak Anadolu Milli Hareketi'ne karşı manevi ve maddi bütün gücünü seferber etmek suretiyle giriştiği son ölüm kalım mücadelesiydi. Eğer bu isyanlar başarıya ulaşamamış ve Milli Hareketi yenememişse, bunun sebeplerini iki tarafın kullandığı sloganları değerlendirerek aydınlatabiliriz. Yalnız Anzavur isyanlarının değil, bütün isyan hareketlerinin karakterini ve nedenlerini ruhi, tarihi ve etnik koşullara dokunarak az sonra aydınlatmaya çalışacağız. Ama önce bu isyanların hikayesini verelim. Marmara ile Balıkesir arasındaki Biga bölgesinde parlayan ilk Anzavur kımıldamaları 21 Eylül 1919'da, yani Sivas Kongresi'nin sona ermesinden hemen sonra belirmişti. Fakat bu ilk hareketler fazla gelişmedi. İzmir'den ilerleyen Yunan kuvvetleri de henüz isyan bölgesinden uzaktı. Anzavur'un Eylül 1919 kıpırdaması şöylece bir zemin yoklamasından ibaret kaldı. Fakat bunu Ekim ve Kasım aylarındaki ayaklanmalar izledi. Anzavur kimdi? Anzavur, Kafkasya'dan Türkiye'ye göçen ve Marmara bölgesine yerleşen Çerkez boylarındandır. Türkiye, Kafkas göçmenlerini iyi karşıladı. Dipnot, Kafkasya'dan Türkiye'ye büyük ölçüde göçmen dalgalarının akışı 1850'den sonra başlar. Bu akışı 19. yüzyılda Kuzey Kafkasya'da geçen olaylara bağlamak gerekir. 1846-1864 arasında Kuzeydoğu Dağıstan'da Ruslara karşı meşhur Şeyh Şamil Savaşları cereyan etti. Gerek Kafkas folklorunda gerek Rus edebiyatında büyük etkiler bırakan Kafkas Savaşları'nın en büyük kahramanlık sahneleri Dağıstan mücadelelerinde görünür. Fakat 1864'te nihayet Şeyh Şamil'in yenilgisiyle biten bu mücadeleler Dağıstan'dan Türkiye'ye göçmen akınlarına yol açtı. Zaten daha önce Kuzey Kafkasya'nın merkez ve batı kısmında da Ruslarla Çeçenler, Kabardalar ve diğer Kafkas kavimleri arasında büyük mücadeleler oldu. Hatta aslına bakılırsa Kafkasya'da Rus ve Kafkaslı savaşları 1567'de başlayan hazırlayıcı Rus müdahalelerinden sonra 1595'te parlar. Ama kesin neticeler asıl 19. yüzyılda alınır. 1634'te Çerkezistan düşer ve daha o zamandan Türkiye'ye Kafkaslılar göçü başlar. Sonra Gürcüler harekete gelir. Kafkasya dünyanın ırklar bakımından en karışık bölgesidir. Başlıca olarak ve Karadeniz ile Hazar Denizi arasında uzanan Kafkas Sıra Dağları'nın iki tarafından Kuzey ve Güney Kafkasya olarak ikiye ayrılan bu ülkeler, tarihinin en eski zamanlarından itibaren çeşitli insan boyları tarafından işgal edilmiştir. Hazar çevreleri daha ziyade Turan kavimleri tarafından işgal edilmiştir. Batı kısmında ve silsilenin şimalinde Çerkez, Kabardalar, Ibıh, Şapşıh, Çeçen, Karaçay gibi Ari Çerkez kavimleri yaşar. Karadeniz kenarında Abazalar, Acarlar, Gürcistan içinde Sivaneti, Osetin ve daha nice nice Ari kavimler yaşarlar. Bu bölgelerin hepsi Türkiye'ye göçmen vermiştir. General İberkok'un Tarihte Kafkasya eseri 1958-534 sayfa Kafkasya hakkında toplu malumat edinmek bakımından tavsiyeye değer. Bunların büyük kısmını Çanakkale ile Bolu Dağları arasındaki en güzel sahalara, diğer bir kısmını da Anadolu'nun gene en elverişli yerlerine ve kısmen Suriye'ye yerleştirdi. Yeni vatanlarında bunlar, dillerini ve adetleriyle kabile teşkilatını muhafaza ederek varlıklarını korudular. Hatta yerli halk ve Türkler üzerinde zora dayanan bir üstünlük bile kurdular. İnce ve güzel bir ırk olan Çerkezlerin İstanbul saray ve konaklarına daima kızlar, hanımlar, hatta sultanlar vermeleri de onların saray ve İstanbul çevreleriyle devamlı ilişkilerini sağladı. Onlara bazı faydalar temin etti. Marmara bölgesinde Biga'da yerleşen Çerkezlerin bir kolundan olan Anzavur, gençliğinde bir jandarma eri olarak hizmete girdi. Eşkıya takiplerinde bulundu. Bu arada o zamanlar Aydın Ödemiş arasında türeyen ve meşrutiyetin ilk yıllarında ortadan kaldırılan ünlü Çakırcalı'nın takibine de katıldı. Böylelikle jandarmada ilerleyerek alaylı yüzbaşılığa kadar yükseldi. Fakat milli mücadele başlarken hizmette değildi. Galiba bir takım yolsuzluklar yüzünden görevinden çıkarılmıştı. Bir emekli olarak memleketi olan Biga'da oturuyordu. Dipnot: Zühtü Güven, Anzavur İsyanı, İstanbul Aydınlık Matbaası 1948. Fakat İstanbul ve sarayla belki de bazı kız ve kadın yakınlıkları yolundan herhalde ilişkileri vardı. Kendini koruyanların ve ona direktifler verenlerin bulunduğuna şüphe yoktur. Nitekim Ekim 1919'daki ayaklanması üzerine ve Kasım'ın ilk günlerinde 14. Kolordu Kumandanı Yusuf İzzet Paşa'nın Harbiye Nezaretine yazdığı raporda şu cümleler vardır. Ahmet Anzavur adındaki eşkıyanın İstanbul'da mutlaka pek yüksek çevrelerin birisi tarafından tertip edilmiş bir karşı ihtilal hareketini ve siyasetini fedakar alet olduğu tahakkuk etmiştir. Nitekim Anzavur, giriştiği hareket hakkında kendisi tarafından padişaha bilgi verilmesi isteğiyle Dahiliye Nazırı Damat Ferit Paşa'ya telgraf çekebilmektedir. Dipnot, Harp Tarihi ve Vesikaları Dergisi numara 11. Anzavur, ilk teşebbüslerinden sonra rahat durmadı. Ekim sonunda ve ilk teşebbüs sahalarında asıl 1. Anzavur isyanı denilen hareketli 2 Kasım 1919'da Susurluğa, 12 Kasım 1919'da Gönen'e girdi. Anzavur 1 Aralık İzmir Mutasarrıflığına, parantez içinde valilikle kaymakamlık arasında görev, tayin olunmuştu. Cahil fakat az çok görgülü bir adamdı. Manyas, Ulubat, Kirmansti, Gönen taraflarını allak bullak etti. Girdiği köy ve kasabalarda halkı camilere, meydanlara topluyor, askerliğin kalktığını, askerlerin başlarını alıp memleketlerine dönmelerini ya da kendisine katılmalarını, Kuvay-ı Milliye'nin itaat ve terakki eşkıyaları olduğunu, onları ortadan sileceğini, Yunanlara karşı durmaya padişahın rızası olmadığını ilan edip duruyordu. Ordu kadroları zayıftı ama gene de Balıkesir'de Albay Kazım Bey'in, parantez içinde Özalp, 61. Tümenden, Bursa'da Bekir Sami Bey'in kumandasındaki 56. Tümenden atlı veya yaya bir kısım askerle küçük bazı milli kuvvetler Anzavur'u 15 Kasım'da Susurluk civarında çevirdiler. 30 kadar ölü vererek sahadan çekildi. Kendisini Balıkesir-Bandırma demiryolunun batısına attı. Fakat 16-17 Kasım'da Dere-i Kebir'de yeniden çarpışmaya mecbur edildi. Bu defa büsbütün perişan oldu. Böylece Anzavur yenildi fakat sahneden çekilmedi. İkinci Anzavur isyanı denilen diğer büyük ayaklanma 16 Şubat 1920'de başladı. Bu sefer kendi kasabası olan Biga tarafında harekete geçti. Bu ayaklanışı Mustafa Kemal Büyük Nutku'nda şöyle anlatır. Anzavur, Balıkesir ve Biga havalisinde oldukça tehlikeli ve önemli vaziyetler yaratmaya muvaffak oldu. Balıkesir'de milli cephelerimizi arkadan vurmak istiyordu. Biga'daki kanlı muharebede galip geldi. Kuvvetimizi dağıttı. Top ve mitralyözlerimizi aldı. Efrat ve zabitanımızı esir ve şehit etti. Akbaş kahramanı Hamdi Bey de bu şehitler arasındaydı. Dipnot, gerek bu olaylar gerekse milli mücadele ve istiklal savaşı içinde çıkan iç isyanlar hakkında çeşitli ama oldukça dağınık yayınlar vardır. Fakat bu konuda en önemli eser Genelkurmay Harp Tarihi Teşkilatı tarafından 1964'te yayınlanan İç Ayaklanmalar isimli eserdir. Hareket süratle Gönen, Susurluk, Kirmansti, Bandırma taraflarına yayıldı. Kaldı ki bu sıralarda ve Ocak 1920'den beri Düzce tarafları da karışıklık içindeydi. Anzavur'u yerli kuvvet ve tedbirlerle önlemenin kabil olmayacağı anlaşılıyordu. Mart içinde Anzavur bulunduğu bölgeye tamamen hakim oldu. Nisan ayında hem Marmara hem Sakarya bölgesinde durum ümit kırıcıydı. Anzavur gittikçe şımarıyordu. Camilerde, meydanlarda topladığı halka garip nutuklar veriyordu. Beni size önce Allah, sonra padişahımız efendimiz gönderdi. Etrafına bir sürü eşkıya topluyordu. Gavur İmam bunlardan biriydi. Azılı, zalim ve kanlı bir hayduttu. Kuvayi Milliye devrinin kanlı katil sergerdelerinden biridir. Anzavur 13 Mart 1920'de Biga'ya da yürüdü. Edremit Kaymakamı Hamdi Bey kuzeye çekilmek zorunda kaldı. Fakat arkasından yetişen Gavur İmam Hamdi Bey'i çevirdi, yakaladı. Hamdi Bey işkencelerle öldürüldü. Dipnot, Hamdi Bey mütareke sırasında Edremit kaymakamıydı. Edremit'in Yunanlar tarafından işgali sırasında mümkün olan mukavemeti gösterdikten sonra geriye çekilerek 50 kadar atlısıyla Biga'ya gelmişti. Kuvayi Milliye Teşkilatı ile meşgul oluyordu. Hamdi Bey'in en cüretli hareketi Çanakkale Boğazı'nda ve Boğaz'ın Rumeli yakasındaki Akbaş cephaneliğini basarak büyük miktarda silah ve cephaneyi Anadolu yakasındaki emniyetli noktalara taşıtmasıdır. Halbuki Çanakkale'de İngilizler vardı ve cephanelik Fransız askerlerinin muhafazasındaydı. Fakat Hamdi Bey uzun süren dikkatli hazırlanmalardan sonra bir gece Lapseki, Çardak, Gelibolu ve Bergos iskelelerinden topladığı deniz vasıtalarıyla Akbaş'ı basarak boşalttı. Hem silah ve cephaneleri Anadolu'ya taşıttı hem muhafız Fransızları esir etti. 27 Şubat 1920. Aynı gün 21 Kuvayi Milliyeci de şehit edildi. Ondan sonra Anzavur büsbütün gemi azıya aldı. Köylerde, kasabalarda, camilerde, pazarlarda boyuna nutuklar veriyordu. Kuvayi Milliye'ye katılanlar idam edilecektir. Onlara katılmayacağınıza bana Kur'an üzerine yemin veriniz. Ben padişahın emriyle Kuvayi Milliye eşkıyalarını temizleyeceğim. Kuvayi Muhammediye'yi teşkil edeceğim. Mustafa Kemal vatan hainidir. Ona karşı silaha sarılın. Anzafur bir de beyanname yayınladı. Baştan başa Türkçe hatalarıyla dolu olan bu beyanname, onun düşünce ölçüleriyle bu isyanda bir bayrak gibi kullanılan formüllerin neler olduğunu göstermek bakımından ilgi çekicidir. Bu beyannameyi veriyoruz. Çünkü eski Yeniçeri isyanlarından başlayarak 31 Mart isyanında Milli Hareket devrindeki iç isyanlarda daima dile dolanan sloganları bir daha belirtmek bakımından önemlidir. Dipnot: Kuvayi Milliye Teşkilatı'nı icraya memur, bundan akdem, kasbem, parantez içinde kasabam olan Biga'ya gelmiş olan Hamdi Bey'in ahlaki umumiye karşı ihtiyar ve irtikab eylediği muamelat-ı hunharane ve gayri kanuniyenin refi izalesi için lütfu teala muamelat-ı meskurinin tamamıyla ortadan kaldırılmasını ve kendisiyle faili müşterek rüfekasını ve cezai sezalarını tatbif, parantez içinde tatbik ve icrasına muvaffak olunmuştur. Bundan böyle her şahsın şeriat-ı gazayı, parantez içinde garrayı, Muhammedi dairesinde her bir hukuk temin edilmiş olduğu gibi kendileri de şeriat-ı Ahmediye mütevessil ve mütemsik, parantez içinde mütemessik olarak hareket etmeleri Cenab-ı Hakk'ın lütfü keremilerini, parantez içinde keremlerini ve ruhani Hazreti Risalet Benahi Efendimiz Hazretlerine sığınarak Biga Sancağı ahali-i muhteremesine beyan eder ve diğer memleketlerde Biga'nın maruf, parantez içinde maruz kaldığı halde Kuvayi Milliyecilerin elinden alınan halas, parantez içinde halasına dair göndermiş olduğu murahhasların telaşı, parantez içinde telaşta bulunduklarından 2-3 güne kadar Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyeti ilahiyesine memleketin bulunan Biga'yı emanet ederekten hareket edeceğime ilan olunur. Kuvayi Muhammedi Kumandanı Ahmet Anzavur. Anzavur 16 Şubat'ta başlayan ayaklanmasında oldukça taraftar bulmuştur. Arkasını Yunanlara dayamış sayılırdı. Yunan ve İngilizlerin kontrolü altında olan Edremit kıyılarıyla İngilizlerin elindeki Çanakkale bölgesinden bir tehlike gelemezdi. Onun için bütün gayretini Bandırma-Bursa istikametine çevirdi. Hatta Bursa'ya yürüyüş planlamıştı bile. Anzavur'u uyan Çerkezlerden başka bir kısım Pomak köylüleri ve Arnavutlar da onunla beraberdiler. Kaldı ki Türk halk efkarı da zehirlenmişti. Mesela İnegöl üzerinden Bursa'yı korumak için gönderilen askeri birlikler yollarda ve köylülerin telkinleriyle dağılmışlardı. Karacabey'de Arnavut Gostuvarlı İbrahim, Arnavutların şefi olarak belirmişti. Bursa yeni şehrinde Çerkez Davut adamlarıyla harekete geçecekti. Fesat hatta daha derinlere götürülmüştü. Mesela Bursa'da hele ulema ve ileri gelenler arasında maneviyat bozuktu. Bursa'daki 56. Tümen subaylarının bir kısmı Nigehbancı, parantez içinde muhalif asker grubundan sayılıyorlardı. Bursa büyük katliama ve yağmaya sahne olabilirdi. Aynı günlerde Cemiyet-i Ahmediye teşkilatını Konya, Sivas, Samsun'a kadar yaymaya çalışıyordu. İstanbul'da bir hilafet şurası kurulacağı ve Anadolu'da milli harekete karşı alınacak tedbirlerin sarayın kontrolünde bu şura tarafından düşünüleceği haberi alınmıştı. Kuzeyde Marmara bölgesinden inen isyan dalgalarıyla güneyde İzmir Ege cephesinden ilerleyecek Yunanlıların mesela Balıkesir'de birleşmeleri mümkündür. Ortada henüz güçlü ve muntazam bir ordu yoktu. Askeri birlikler umumi harpten arta kalan, mecalsiz, hemen hemen boş kadrolar halindeydiler. Firarlar, dağılmalar dolayısıyla istikrarsız kalıntılar halindeydiler. Bu birleşme Orta Anadolu hesabına çok ağır şartlar hazırlayabilirdi. Kaldı ki isyan dalgaları Sakarya bölgesine ve Ankara istikametine doğru yayılıyordu. Hulasa bütün şartlar ümitsiz görünüyordu. Bu olayların akışı içinde ortaya hem karışık meseleler hem garip tipler çıkıyordu. Öyle meseleler ve öyle tipler ki Mustafa Kemal bir istiklal mücadelesinde bunlarla karşılaşabileceğini belki de düşünmemişti. Çerkez etemin ön plana çıkışı işte bugünlere rastlar. Dipnot: Anadolu'da patlayan isyanlar hakkında çeşitli eserler yayınlanmıştır. Biz burada okuyuculara Genelkurmay Harp Tarihi Teşkilatı'nın Türk İstiklal Harbi hakkında 6. cildini teşkil eden İç Ayaklanmalar 1919-1921 isimli eserini bilhassa tavsiye ederiz. Basım tarihi 1960.